Ayrım 93. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 784. İkinci celse. Reis ikinci reis Ali Fuat Paşa Hazretleri. Katipler Ruşen Eşref Bey, Karahisar'ı sahip Mahmut Bey Siirt. Reis, oturumu açıyorum. Hariciye Vekili İsmet Paşa. Efendiler, Düyun-u Umumiye meselesinin taksim safhasını arz ettim. Osmanlı borçlarının diğer bir safhası vardır ki, belki konferansın en önemli meselelerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ödeyeceğimiz senelik borç hangi para ile ödenecektir? Harbi Umumi'den evvel böyle bir mesele yok idi. Eğer borç anlaşmalarında bu borç İstanbul'da 1 Türk lirası, Paris'te 22 veya 23 frank, İngiltere'de şu kadar şilin ödenir denilmiş ise bu para alacak adamlara mahalli ödemeyi seçebilmek için bir uyuşma fikriyle konmuştur. Bundan hiç kimse şüphe edemez. Elbette bir alacaklı için İstanbul'da aldığı 1 Türk lirası ile İngiltere'de alacağı şu kadar şilin arasında fark olsaydı böyle bir tercihte mana kalmazdı. Harbi Umumi'den sonra bütün cihanda Cour de Change denilen bir bela ortaya çıktı. Paralar eşit değildir. Harbi Umumi'den evvelki nispetler tamamen alt üst olmuştur. Bu nedenle mukavele üzerinde yazılan İstanbul'da 1 Türk lirası alacağıma, Fransa'da 22-23 frank alırım dediği zaman bir alacaklı, hakikatte İstanbul'da alacağı 1 liraya mukabil Paris'te 3 lira istiyor ve İngiltere'de 8 lira istiyor demektir. Asıl mesele ise bu paralar altın olarak vaktiyle verilmiştir. Bundan ötürü bugün de altın olarak verilmek lazım geleceği iddiasıdır. Efendiler, biz Harbi Umumi'den evvel borç yaptığımız zaman altın veya nakdi evrak gibi bir mesele karşısında değildik ve gelecekte böyle bir mesele çıkacağını da hiç kimse düşünmemişti. Şu halde ödemeyi tayin etmek için yeni bir mesele ortaya çıktı. Eğer altın vereceksek 91 milyon lira borcumuz hakikatte 600 milyon lira borç demektir. Biz meseleyi hakiki ve mali açıdan açık ve net bir şekilde arz ettik. Biz bütün cihana yayılan bir beladan asla mesul olmadığımız halde Türkiye'nin hayatı mukabilinde yüklenemeyiz. Maddeten ve fiilen buna imkan yoktur. Meselenin teorisi her ne olursa olsun pratiği şudur ki bizim yaslamamız için böyle bir mali belayı biz yüklenemeyiz. Alkışlar, bravo sesleri. Bu münakaşanın borcu tanımamak veya borcu reddetmek suçlamasıyla hiçbir münasebeti yoktur. Asla kendimizi böyle bir ahlaki mesele karşısında kabul etmiyoruz. Borçlarımızı borç olarak tanıyoruz. Borcu bizim için mümkün, her insan sahibi akıl ve mantık dairesinde kabule sevk edecek olan bir esas dairesinde ödeyebiliriz. Dayanılmaz bir teklifi bizim tatbik etmemize maddi imkan yoktur. Bu mesele konuşulurken tatbik tarzı itibariyle yeni bir safha ortaya çıktı. Siz işlemlerde esasen bu mukabele üzerinde nasıl yazılmış ise ve zımnen madem ki vaktiyle altın olarak alınmıştır, altın esası üzerinden ödemek mecburiyetini tanıyınız. Fakat herkes bilir ki bu tanımak teorik ve sözde bir şeydir. Ödeme zamanı geldiği vakit alacaklıların menfaati de borçlunun iflas etmemesiyle kaimdir. Borçlunun borcunu düzenli ödeyebilecek bir hayati vaziyette bulunmasını düşünürler. Bundan ötürü ödeme tarzı meselesinde anlaşılabilinir denildi. Bu fikir ile sevk edildiğimiz nokta şu idi ki, bütçemizi, hesaplarımızı, gelir ve hasılatımızı bütünüyle alacaklıların önüne götürelim, izah edelim ve memleketin iktisadiyatı, memleketimizin menfaatleri ancak şu tarzda ödeme ile temin olunabilecektir diyelim. İşlemlerin mahiyetini değiştirecek bu taahhüdü siyasi olarak delegeler üstlenemezler esası müdafaa olundu. Düşmanlarımız tarafından ortaya konulan ve telkin edilen esaslar bunlardır. Hatırlarsınız ki bu fikirler Türkçe harfleriyle memlekette yayınlanmıştır. Onlar da demişlerdir ki böyle hesap ve münakaşa olunur mu? Evvela alacaklıların karşısına bütçemizle ve hesaplarımızla gitmeliyiz. Elbette onlar da insaf ile tetkik edecek ve anlayacaklardır. Delegasyon yalnız düşmanları ile değil, düşmanların telkinlerini memleketimizin dahilinde basıp yayanlarla da mücadele etmiştir. İhsan Bey Cebeli Bereket. Düyun-u Umumiye Borçlar Vekilinin kulağı çınlasın. İsmet Paşa devamla. Anlaşmada altınla ödemek fikri birkaç vesika ile görünüyordu. Birisi borç cetvellerinde para gösterilen her yere altın kelimesi yazılmıştı. Ondan sonra mukavele üzerinde hamile verilen hakiki tercih, yani ister Türk lirası, ister frank, ister sterlin alabilmek hakkı ayrıca bir açıklama ile teyit edilmiş, ondan sonra Muharrem kararnamesi ile bütün borcun mukavelenin anlaşma kısmında onaylanması talep olunmuştu. Başlıca üç çeşit vesika vardı. Cetvelde paranın altın olarak yazılmış olması veyahut açıklamada alacaklının istediği parayı alabileceğinin dile getirilmesi doğrudan götürülüp anlaşılacak bir meseledir. Fakat Muharrem kararnamesinin veyahut diğer mukavelelerin onayı hakkında karşısında bulunduğumuz talep ödeme akçesinin cinsini açıkça ifade etmiyordu. Evvela anlaşmada madde şeklinde vuku bulan, sonra bir beyanname şeklinde düzenlenen bu talep, hakikatte ödenecek akçe meselesine de üstü örtülü bir şekilde değiniyordu. Bunu görür görmez tahmin etmek benim gibi uzman olmayan biri için talep olunur bir kudret addolunmaz. Bu mali meseleler gibi büyük hayati meselelerde ihtisas sahiplerinin bütün kabiliyetinden istifade etmek için delegasyonumuz haricindeki uzmanları da düyun-u umumiye ile münasebetleri ve tecrübeleri sebebiyle büyük bir saflıkla etrafımda topladım. Böyle bir beyanname vermek, ödenecek akçenin cinsi hakkında Türkiye'yi taahhüt altına alır diyebilecek vaziyette bulunanlar bunu bana dememişlerdir. İhtisasları mı yoktu? İhtisasları varsa vaziyetleri anlaşılır gibi değildi. Çok doğru sesleri. Kısaca arkadaşlar, borcun cinsi hakkında endişeyle takip ettiğimiz esas nokta o kadar hayatiydi ki, şu veya bu tedbiri hiçbir zaman kâfi görmediğimiz için, talep olunan beyanname veyahut ödeme, ödeyeceğimiz akçenin cinsi hakkında bizi bir taahhüde koyar mı? Bunu bütün açıklığıyla konferansta aleden arz ettim. Bir şey istiyorsunuz ve diyorsunuz ki, bunun içinde ödeyeceğiniz akçenin cinsi kastedilmemiştir. Bu böyle midir? Öyleyse beyannamede bu maksadı, bu ifadeyi açıkça zikredelim. Diyelim ki, mukaveleler ila ahiri ama onun içerisinde altınla veya sterlinle ödeme kastedilmemiştir. Türkiye'nin bütün geleceğine ve hayatiyetine ilişkin esas meseleler üzerinde bulunuyoruz. Nihayet ödeme tarzı meselesi bütün alemde söz konusu olan kuponlar meselesi şekline girdi. Bizim vaziyetimiz başlangıçta arz ettiğim gibi dürüst ve açıktır. Biz yükleneceğimiz borçların altın veya sterlin olarak ödenmesi hususunda hiçbir taahhüt alamayız. Maddeten böyle bir ödemeye girişmek imkanına sahip değiliz, muktedir değiliz. Bir kur de şanj belası hasıl olmuş ise bunun maddi mesuliyetini Türkiye üstlenemez. Bizim daima ısrarla takip ettiğimiz esas nokta budur. Nihayet konferansın geleceği hakkında cidden endişe verecek birçok buhranlar hasıl olduktan sonra vaziyet şudur ki, anlaşmada yapılan cetvellerden altın kelimesi çıkarılmış, alacaklıya Türk lirası, frank veya İngiliz lirası almak tercihini onayladığını gösteren açıklama çıkarılmıştır. Mukavelenin ve Muharrem kararnamesinin onayı hakkındaki talep, ki biz orada paranın ne cinsiyle ödeneceği tehlikesini de görmüş idik, bu talep de geri alınmıştır. Delegelerden aldığımız zaman tarafların bakış açıları açıkça ifade olundu. Biz de beyan ve ilan ettik ki alacaklılarla müzakerelerimizde bu müzakerelerin büyük noktası altın veyahut sterlin ile ödememek esasıdır. Bu temel noktadan sonrasını müzakere edeceğiz. Anlaşmanın bundan sonraki iktisadi hükümleri gelir. İktisadi hükümlerde başlıca hedeflenen nokta harbi umumi ile kesintiye uğrayan iktisadi münasebetleri tasfiyeden ibarettir. Münasebetler kesildikten sonra iki tarafların tebaaları memleketten ayrılmışlar veyahut memlekette kalmışlar, bir takım tedbirlere maruz olmuşlardır. Elbette bunların malları iade olunacaktır. Kendisine bunlara ait zarar ve ziyan tazmin edilecek değildir. Çünkü bu nevi tamirat talebi meselesiyle halledilip bitirilmiştir. Mukavereler zaman aşımı vesaire gibi kısaca hukuki ve iktisadi olan bir takım meseleler vardı ki yeniden münasebet kurulurken bu münasebatın tasfiyesi zaruriydi. Bu zeminde uygun görülmüş olan karma mahkeme muhterem hatiplerin ifade ettiği gibi memleketin yargı hakkı ile vesairesiyle ve herhangi bir suretle ilgili olan bir teşkilat değildir. Bu muhtelif devletler tebaasının yeniden münasebet tesis ettikten sonra mallarını iade etmek eski mukavelelerin geçerliliği ve geçerlilik şartları konusundaki anlaşmazlıkları süratle çözmek için tayin edilmiş hakemlerdir. Öteden beri bu kabil hakemlerdir, her memlekette kabul edilmiştir. Beynelmilel meselelerin gittikçe hakemler vasıtasıyla çözümlenmesine temayül görüldüğü bilginiz dahilindedir. Kısaca yargı hakkı açısından karma hakem mahkemelerinden endişe etmeye hiçbir sebep yoktur. Eski miraslardan Beynelmilel Sıhhiye İdaresi'nin lağvolunması da elimizdeki anlaşmanın ana hatlarından ve esaslı başarılarından biridir. Ondan sonra arkadaşlar esirlerin iadesine ve mezarlıklara ait bir takım hükümler vardır ki, esirlerin iadesine ait olan hükümler her muharebeden sonra yapılan sıradan bir muameledir. Mezarlıklara ait konulan hükümler ise hakimiyet ve mevcudiyet bakış açısından endişe sebebi olmayan bir mahiyettedir. Bunu muhtelif memleketler birbirinin arazisinde yapmışlardır ve bizim tarihimizde ve geleneklerimizde vardır. Bilirsiniz İstanbul'da İngiliz mezarlığı vardır. Herhangi bir suretle bu mezarlıkların bizim mevcudiyetimiz için bir tehlike teşkil edeceğini zannetmek makul değildir ve hiçbir sebep yoktur. Muharebe meydanlarında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kısımları üzerinde bıraktığımız yerlerde bizim de aynı suretle mezarlık tesis ederek atalarımıza hürmetimizi ve şükranımızı daimi surette göstermek hakkımız vardır. Sulh Anlaşması'nın genel hatları hakkındaki maruzatımı şu tarzda yeniden özetlememe müsaade buyurunuz. Bizim elimizde bulunan anlaşma, Harbi Umumi'den sonra gördüğümüz anlaşmalara yakından veya uzaktan bir benzerlik göstermez. Arkadaşlar, Harbi Umumi'den sonraki anlaşmalarda bir takım yeni esaslar vardır ki, asıl bu esaslar arazi değişiklikleri ve arazi felaketlerinden kat kat ağır neticeleri doğurmuştur. Bunlardan birisi tamirat esasıdır. Harbi Umumi'den sonraki anlaşmalarda tamirat esası görürsünüz. Bu miktarı bilinmeyen ve ödeme sureti belli olmayan daimi bir mali yükümlülüktür. Bundan Harbi Umumi'de mağlup olarak çıkan milletler müteessir ve mustariptirler. Galip olan milletler de bir şey almış ve sulhun nimetinden istifade etmiş vaziyette değildirler. Meselenin diğer milletlere ait tarafı bizi ilgilendirmez. Kendi anlaşmamız açısından derim ki böyle bir tehlikeli esas anlaşmamızda yoktur. Arkadaşlar, Harbi Umumi Anlaşması'nın esaslı bir sıkıntısı da müdafaa hakkından mahrumiyettir. Her çatışmadan sonra veyl mağluplara, mağlupların vay haline diye ifade olunan sıkıntılar bugün ağza alınmayacak kadar ehemmiyetsiz kalmıştır. Bugün mağlubiyeti hissettiren, elemi hissettiren sıkıntı veyl silahsızlara diye ifade olunuyor. Memleketin hayatını ve geleceğini temin edecek olan asıl vasıta müdafaa hakkının kayıtsız şartsız korunmasıdır. Bu anlaşma bu bakış açısından bizi bütün büyük ve galip milletler vaziyetinde bırakıyor. Bu büyük bir noktadır. Hiçbir devlet vesikası bir milletin geleceğinin teminini üstlenmez. Milletin geleceğini ancak kendi hayati kudreti ve azmi ile temin edebilir ve imzalanmış anlaşmayı açık kalplilik ve dürüstlükle takip edebilmesi, yeni vaziyetlere, yeni tehlikelere karşı tedbir alabilmesi gücü ile mümkündür. Bu da müdafaa hakkı ile olur. Müdafaa hakkı bizim anlaşmamızda Türkiye için mutlak olarak tanınmıştır. Diğer anlaşmaların ağır bir noktası da denetim komisyonlarıdır. Mütareke zamanlarında şu veya bu mahalde velev ufak olsun, herhangi bir ecnebi heyeti memleketin hayati işlerini nasıl durdurduğunu hepiniz hatırlarsınız. Bizim anlaşmamızda herhangi bir surette bir denetim konulamazdı ve Türkiye zaten bu esaslar için ayağa kalkmıştı. Bundan ötürü bu esası da anlaşma ile tespit ve teyit etmiş oluyoruz. Diğer anlaşmaların ağır olan bir noktası da gelecek için iktisadi ve ticari sınırlamalardır. Arkadaşlar, bilirsiniz ki senelerden beri mücadele içinde tamamen serbest olduğumuz halde hariçte birçok milletlerle münasebet kuramadık. Biz kendi anlaşmamızla Harbi Umumi'de galip olan eşit milletler gibi taahhütlerden uzağız. Bunu doğuran bu anlaşmadır. Arz etmek istediğim getirdiğimiz anlaşmanın Harbi Umumi'den sonra yapılmış olan anlaşmalarla yakından ve uzaktan bir benzerliği olmadığını göstermektir. Bu anlaşma milletlerin görüşerek yapabilecekleri bir sulh anlaşması kabul edilebilir. Bizim istediğimiz zaten buydu. Herhangi bir güç ve kuvvetle bize kabul ettirilmiş bir anlaşmadan kaçınıyorduk. Müzakere ile, mücadele ile bu tarzda bir anlaşmaya ulaşabileceğimizi takdir ediyorduk. Netice bizim istediğimiz şekilde elde edilmiştir. Londra'da imza ettiğimiz vesikalardan birisi Boğazlar usulüne dair mukavelenamedir. Boğazların vaziyeti coğrafyası itibariyle özel önemi hiçbir zaman nazarlardan uzak olmamıştır. Boğazlar için Harbi Umumi'den sonra boğazların serbestisi tarzında yeni bir nazariyeler peyda oldu. Bu nazariyenin konulma sebebi iddia olunduğu gibi 1914'e kadar açık bulundururken 1914'te verdiğimiz söze muhalif hareket ederek boğazları kapamaklığımız değildir. Hakikatte 1914'te memleketimizi müdafaa etmek, boğazları kapamak, açmak, müdafaa etmek suretindeki tasarruf hakkımız kayıt altındaydı. Verdiğimiz söze muhalif hareket etmedik. Bunu düzeltmekle beraber boğazların serbestisi bir emrivaki olarak ortaya çıkmış bir meseleydi. Meselenin Karadeniz ve Akdeniz devletleri için sahip olduğu önem o kadar belirgin hale gelmiştir ki biz dahi misak-ı milliğimizde İstanbul'un ve Marmara'nın emniyeti saklı kalmak şartıyla boğazların ticarete ve genel ulaşıma açılmasını esas olarak kabul ettik. Misak-ı Milli'yi de kabul ettiğimiz bu esas hakikatte yeni şartların zorunluluğundan idi. düşünülemeyerek yapılmış bir fedakarlık tarzında ifade olunamaz. Boğazların usulünü tayin etmek için olan müzakerelerde birçok siyasetler ortaya çıkıp çarpışmıştır. Türkiye bu siyasetler içinde misak-ı milli ile ilan olunan esaslara sadakatini ve asıl kendi vazifesi olan Türkiye'nin mevcudiyet ve emniyetini korumak esasını takip ettik. Geçiş serbestliği savaşa ve barışa, ticaret ve harp gemilerine ait olmak üzere muhtelif fasıllarda açıklanmıştır. Hakikatte geçiş serbestliği ile başlıca harp gemilerinin ve harp tayyarelerinin savaşta ve barışta geçişi tanzim edilmiştir. Boğazlar meselesini başlıca bu noktalardan tetkik etmelidir. Çünkü ticaret için boğazlar tahkim edilmiş ve kapalı addedildiği zamanda dahi bir yasak yoktu. Boğazların açıklığı için imza ettiğim mukavelede harp gemileri için savaşta ve barışta geçiş şartları tayin edilmiş bulunuyor. Boğazlar Anlaşması'nın çözümü esnasında muhtelif siyasetler arasında gerek dostlarımızı muhafaza etmek ve kendi menfaatlerimiz olduğu kadar dostlarımızın da menfaatlerini muhafaza edecek bir şekli hal bulmak için kudretimizde bulunan mesaiyi sarf ettik. Hiçbir kimse veya heyet bize dürüst bir vaziyet takip etmemek ithamını yöneltemez. Biz umumi ihtiyaçları temin etmek ve sulha varmak için sabit bir nokta üzerinde duramazdık. Bu meseleyi herhalde halletmek icap ederdi. Alakadar olan bütün milletlerin bugün imza etmiş olduğu bir anlaşma, meseleyi beynelmiler açıdan tanzim etmiştir. Şimdi Türkiye'ye ait bakış açısından değerlendirmeler ortaya koyayım. Bizim Boğazlar Anlaşması'nda üstlendiğimiz mecburiyet, askerden arındırılmış bir mıntıka meydana getirmektir. Denilebilir ki Türkiye, İstanbul ve Boğazları bu kadar mühim olan yerleri tahkimden vazgeçerek mühim bir şeyden feragat etmiştir. Arkadaşlar, Boğazlar üzerinde dökülen kanlar sadece Türkiye'nin uğradığı bir tecavüzü def etmek için dökülmemiştir. Harbi umumi de eğer boğazları müdafaaya ve birçok kan dökmeye mecbur olduysak, Türkiye'nin dahil olduğu bir zümrenin müşterek menfaatlerini müdafaa için mecbur olduk. Tabii ki tecavüz doğrudan doğruya evvela Türkiye'ye yönelik idi ve Türkiye vazifesini her zaman için iftihar vesilesi olacak bir surette yerine getirdi. Gelecekte boğazlar üzerine yeniden bir tecavüz meydana gelirse, Türkiye müdafaa hakkını mutlak olarak muhafaza edecektir. Tarafsız kaldığımız muharebeler için boğazlardan geçişler bizi ilgilendirmez. Fakat Türkiye'nin dahil olduğu bir muharebede müdafaa hakkımızı kullanmak hürriyeti kayıtsız şartsız temin edilmiştir. Buna derhal bir itiraz yapılabilir. Fakat barış zamanında müdafaa sebebi temin edilmemiş ise, bu taarruza karşı alacağımız tedbirde elbette noksan olur. Bunun cevabı bugün içinde bulunduğumuz vaziyettir. Bugün İstanbul'u, boğazları ta Meriç'e kadar alıyoruz. Bunu bize aldıran ve bu yerleri düşman elinden kurtaran İstanbul'da, boğazlarda ve Trakya'da tahkimat ve kuvvetimizin mevcudiyeti midir? Bugünkü vaziyet gerek İstanbul'un ve gerek Trakya'nın en iyi müdafaasının nasıl olacağını bize açıkça göstermektedir. Anadolu'ya hakim ve sahip olandır ki Boğazlar ve İstanbul onun malı olacaktır. Eğer başka türlü bir tertibe imkan olsaydı, bugün imza ile o netice tespit olunamazdı. Bu coğrafi ve siyasi vaziyetin zorlamasıdır. Osmanlı İmparatorluğu bütün kaynaklarını ve vasıtalarını Boğazlar etrafında teksif ederek ve memleketin diğer yerlerini faaliyetten mahrum bırakarak İstanbul'u ve Boğazları müdafaa etmeye çalıştı fakat kaybetti. Yeni Türkiye, bütün kuvvet ve kaynaklarını, mahalli sarfını tayin ve tanzim ettiği için İstanbul ve Boğazların muhafazasını ilelebet temin etmiş oluyor. Sürekli alkışlar. Efendiler, Boğazların ve İstanbul'un ecnebi bir ele geçmesi nasıl tedbir ile mümkündür? Elde bunu ifade eden tarihi bir vesika da vardır, onun adını bilirsiniz. Boğazların ve İstanbul'un ecnebi bir elde bulunması için orada kudretten mahrum, sözde bir hükümet lazımdır. Bundan başka Anadolu'da gereğinde faaliyete geçebilecek bir ordu lazımdır. Bundan başka geri kalan Türkiye'de çakıya kadar silah bulunmamak lazımdır. Boğazları ecnebi eline geçirecek, İstanbul'u düşman elinde bırakacak fenni tedbirlerin tamamı budur. Bugün Anadolu'da Türkiye aleyhine kullanılacak ordu veya devlet mi vardır? Türkiye müdafaa hakkını mutlak surette muhafaza etmemiş midir? İşte bunların neticesi olaraktır ki, kendiliğinden İstanbul ve Boğazlar asli sahibi olan Türkiye'ye katılmıştır. Bugün vaziyet böyleyken Türkiye bütün cihan ile münferiden ve serbestçe sulh tesisi ve münasebat temin ettikten sonra tehlike nerede vardır? Tehlike oradadır ki vatan kendi dahilinde kudretten mahrum olmasın. Bugün sahip olduğumuz kuvvet muhafaza sağlamlaştırılır ve sürdürülürse batı hudutlarımız için İstanbul ve boğazlar için tehlike tasavvur etmiyorum. Alkışlar. İşte arkadaşlar, Boğazlar Anlaşması'nın Türkiye'nin emniyeti açısından mahiyeti budur. En iyi bir çözüm şekli bulmak üzere son gayretleri sarf ettikten sonra meseleyi bu neticeye ulaştırdık. Boğazlar Anlaşması'nda başlıca kârımız olan bir noktayı ayrıca ifade etmek isterim. Boğazlar Komisyonu teşkil ediliyor. Bu komisyon asli şeklinde gerek ticaret ve gerek harp gemilerinin geçişi için ve gerek askerden arındırılmış mıntıkaya matuf tedbirlerin takip olunup olunmadığını kontrol için teşkil olunmuştu. Uzun ve çetin münakaşadan sonra bu Boğazlar Komisyonu'nun vazifesi sular üzerinde harp gemilerine ve askeri tayyarelerle sınırlanmıştır. Karada herhangi bir şekil altında kontrol hakkını bir ecnebi denetim heyetine terk etseydik vaziyet hakimiyetimizle uzlaşmaz olurdu. Bu noktayı esaslı bir mesele olarak söz konusu ve müdafaa ettik. Netice şudur ki boğazları geçiş açısından açıyoruz. Geçecek harp gemileri bir takım hesaplar ile tayin olacak. Komisyonun vazifesi Karadeniz ve Akdeniz devletlerinin deniz harp kuvvetlerini ilgilendiren bir meseleyi takip etmektir. Diğer vazifeler tamamen İstanbul'un ve boğazların mutlak surette hakimiyeti altında bulunduğu devlete aittir. Takip ettiğimiz bu nazariye anlaşmada elde edilmiş ve ifade olunmuştur. Bunda Türkiye için bir mahzur görmedik. Boğazlardan geçecek donanma en kuvvetli Karadeniz Devleti donanmasından fazla olmayacak. En kuvvetli Karadeniz Devleti'nin donanması senenin muayyen bir zamanında tayin olunacaktır. Komisyon geçen donanmanın hakikaten bu donanmadan aşağı ve yukarı olduğunu takdir ederek yol verecek. Niçin böyle bütün devletlere ait olan bir meseleyi Türkiye kendi mesuliyeti altında olarak bütün devletlere muhatap olmak vaziyetinde kalsın? Türkiye beyhude güçlüğe neden katlansın? Arkadaşlar, Trakya hududuna dair olan anlaşmanın ruhu, Trakya'daki hudutlarımızın iki taraftan 30 kilometre mıntıkanın askerden arındırılmasıdır. Tahkimat olmayacak, garnizon bulunmayacak ve bu tedbirin kabulü nedir? Hudutlar üzerinde baştan başa asker dizmek ve tahkimat yapmak kimsenin hatırından geçmez. Bu tedbirin esasını açık söylemek lazımdır. Bu Edirne üzerinde tahkimat bulunmamasını ve muhtemelen hem hudut memleketler tarafından Meriç Vadisi'nde tahkimat yapılmamasını hedefler. Biz Edirne üzerinde tahkimat yapmayı zaten düşünmüyoruz. Edirne'nin müdafası bugün nasıl temin edilmiştir? Bütün dünya varken ve biz uzakta kalmışken Edirne bizim elimizdedir. Askeri vaziyet açıkça gösterir ki bu vaziyette bir kale yapmak ve tahkimatta bulunmak beyhude masraf ve külfettir. Bununla beraber devletler böyle bir tedbirin teminat altına alınmasında ısrarlıydılar. Bakış açısı şuydu, biz Avrupa'ya ne maksatla geçiyoruz? Malumdur ki bizim maksadımız hudutlarımız dahilinde komşularımız için ve bütün dünya için sulh sebebi olmaktır. Eğer biz Avrupa'ya eskiden olduğu gibi bir istila fikri için geçiyorsak, devletler ve Balkanlar için başka bir çare lazımdır sanılıyordu. Bu noktayı açıkça ifade etmekle bizim zararımız mı vardır, faydamız mı vardır? Bizim faydamız olduğuna inanıyoruz. Siyasetimizin gizli ve kapaklı bir noktası yoktur. Biz kaynakları kafi olan arazimiz içinde mevcudiyetimizi, gelişmemizi temin etmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Ve gelecekte Balkanlarda Türkiye daima bir denge unsuru ve sulh sebebi ve sükunet olarak hürmet görecektir. Kısaca Trakya mukavelesi ile maddi menfaatlerimizden hiçbir şey kaybetmiş olmuyoruz. Hudutları askerden arındırılmış bırakmakla memleketimizi tecavüze maruz bıraktığımız zannedilirse buna cevabım evvela yine bugünkü vaziyettir. Ondan sonra geçmiş seferlerdir. Trakya'nın mevcudiyeti hudut üzerinde yapılacak kalelere dayandırılamaz. Nasıl baştan başa tahkimatsız olan memleketimizi istilaya düştükten sonra tamamen geri alıp muhafaza etmişsek son zerresine kadar da tamamen muhafaza edebiliriz. 93. ayrımın sonu. Sayfa 792.